Ayrım 41.
Sayfa numarası 419. Bunların ışığı altında tam da aynı dönemlerde Abbas yönetimiyle Doğu Anadolu'daki Paulusyenler arasında böylesi sıkı bir yakınlık ve işbirliğinin ortaya çıkması çok da şaşırtıcı görünmüyor. Despotizmi, taassubu ve kilise diktatörlüğünü ortadan kaldırmayı eski ve köklü eşitlik, adalet ve özgürlük idealinin kaçınılmaz yolu olarak gören fraternisin mistik fraksiyonları, Abbasi devletinde aynı hedefleri gözeten bir seçkin aydınlar yönetimiyle çıktan açığa güçlerini birleştirme yoluna gidiyordu. Bir başka deyişle 9. yüzyılda Doğu Anadolu'da parlayan Paulusyen hareketi uzun bir sessizlik ve içe kapanma döneminin ardından fraternisin yeniden harekete geçtiğinin habercisiydi, üstelik Abbasi desteğiyle. 9. yüzyılın ikinci yarısına dek Paulusyenler Bizans'ın korkulu rüyası olmayı sürdürdü. Ancak Bağdat'ta gerçekleşen yönetim değişimi ve Mutazili'nin iktidardan uzaklaştırılmasıyla başlayan iç karışıklıklar bir anda çok önemli bir müttefiki yitirmeleri sonucunu doğurdu. Bizans bu gelişmelerin yarattığı fırsatı iyi değerlendirmekte gecikmedi. 872 yılında İmparator Basileios'un görevlendirdiği Kristoforos büyük bir orduyla doğuya yürüdü ve Paulusyen birlikleri karşısında kesin bir zafer kazandı. Paulusyenlerin lideri Kristokeros öldürülmüş, Divriği Kalesi yakılıp yıkılmış ve kanlı bir savaş sonrasında cemaat bir kez daha yenilgiye uğratılmıştı. Doğudaki bu tehdidin ortadan kaldırılması Bizans'ın etki alanını bir anda ciddi biçimde arttırdı ve Abbasi devletinin güç yitirmesinden de yararlanan Basileios'un orduları Fırat bölgesinde ilerleyerek Malatya'ya dek geldiler. George Ostrogorski, Bizans Devlet Tarihi, sayfa 211. Bizans devleti huzursuzluk çıkaran bölgelerde askeri güçle düzeni sağladıktan sonra yerel halkı uzak eyaletlerde sürgüne göndermeyi bir tür resmi strateji haline getirmişti. Buna uygun olarak uzun yıllar Paulusyenlerin yönettiği bölgede yaşayan halkın önemli bir bölümünü de Trakya ve Makedonya dolaylarına yerleştirdiler. Bu insanlar yeni yerleştirdikleri topraklarda bir süre tedirgin, sessiz ve ürkek davranacaklar. Yeniden harekete geçmek için uygun bir fırsat bekleyeceklerdi. 10. yüzyılın ilk yarısı boyunca Paulusyenler Bizans'ın komşusu Bulgar Devleti'nin kırsal bölgelerine yayıldılar ve kendi inanç ve düşüncelerine ilgi duyan yandaşlar bulmakta gecikmediler. Bogomiller, Balkan topraklarında fraternis. Karadeniz'in kuzeyinden kabileler halinde Avrupa'ya doğru ilerleyen Bulgarlar, 7. yüzyılın sonlarında liderleri Asparuh Han yönetiminde Balkanlara göç ederek Trakya'ya dek inmişler ve oradaki yerli Slav halkla birleşerek Bizans'a karşı bir tür etnik ve siyasi rakip olarak ortaya çıkmışlardı. O sıralarda iktidarda bulunan 4. Konstantin, batı sınırlarında böyle tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya gelmenin ne demek olduğunu farkındaydı. Bu nedenle büyük bir ordunun ve Karadeniz'den Tuna'ya doğru yola çıkan bir donanmanın desteğiyle Bulgar sorununu daha başlamadan bitirmeyi umuyordu. Ne var ki kendinden emin hükümdar, çok iyi örgütlenmiş savaşçılardan oluşan Bulgar birlikleri karşısında ummadığı bir yenilgiye uğradı ve ancak savaş tazminatı ödemeyi kabul edip geri çekilerek büyük bir kıyımdan kurtulabildi. Bu savaşın bitimiyle birlikte daha da güneye inip Varna önlerine dek ilerleyen Bulgarların 681 yılında kurdukları devlet, tarihin ilk Slav kökenli ulus devlet prototipiydi ve çok kısa bir süre içinde gözlerini Bizans topraklarına, özellikle de Konstantinopolis'te dikecekti. 7. yüzyıl sonlarında 4. Konstantin öldüğünde yerine oğlu 2. Justinianus aldı. Doğu sınırlarında güveni sağladıktan sonra yeni imparatorun ilk işi Balkanlara doğru dönmek ve Bulgar-Slav sorununu çözmek olacaktı. Yıpratıcı savaşlardan sonra Bulgarları yenmeyi başaran 2. Justinianus, Bizans'ın Balkanlar ve Trakya'da yeniden rahat bir soluk almasını sağlamıştı ki ülkedeki taht kavgaları ve iç kargaşalarla beklenmedik derecede sıkıntılı bir dönem yaşamaya başladı. Bizans'ın iki başlı siyasi yaşamı belli başlı iki büyük partinin nüfuz ve egemenlik mücadelesi üzerine kuruluydu: Yeşiller ve Maviler. Her ikisi de ilkin Konstantinopolis hipodromunda mücadele eden rakip spor kulüpleri görünümü altında ortaya çıkmış. Zaman içinde hipodrom eski Roma'daki forum benzeri bir siyasi tavır belirleme yeri haline gelince parti niteliği kazanmışlardı. Bu partilerin karşıtlığı sınıfsal bir ayrılığı vurgulamaktan çok egemen sınıfın içindeki iki ayrı eğilimi politika sahnesine yansıtıyordu. Daha doğru bir ifadeyle kentli halkın politik etkinliği ve talepleri aslında ikisi de egemen sınıf tarafından yaratılmış partiler için de eritilmek isteniyordu. Yöneticiler ve politikaları belirleyenler egemen sınıfın çıkar çatışması içindeki ana gruplarıydı. Parti üyeleri ise çoğunlukla kentli Bizanslılar. Mavilerde aristokratların, yeşillerde sosyal bakımdan aşağı tabakanın partisini görmeye çalışmak yanlış olurdu, diyor George Ostrogorski. Parti mensuplarının büyük çoğunluğunu her ikisinde de geniş halk kitleleri oluşturmaktaydı. Yönetici tabakaya gelince bunlar görünüşe göre mavilerde, özellikle Grek-Roma aristokrasisinden, eski büyük arazi sahiplerinin temsilcilerinden, Yeşiller Partisi'nde ise ticaret ve zanaat erbabı ile çoğunluğu devletin doğu eyaletleri kökenli saray ve mali idare hizmetinde yükselmiş unsurların temsilcilerinden oluşuyorlardı. Bu yüzdendir ki Yeşillerin monofizitliğe ve diğer doğu sapkın mezheplerine taraftar olmalarına karşılık maviler Grek Ortodoksluğunu temsil ediyorlardı. George Ostrogorski, AGE sayfa 61. İşte 695 yılında bu iki büyük partiden maviler ani bir darbe düzenleyerek 2. Justinianus'u tahttan indirdiler ve Leontios'u imparator ilan ettiler. Beklenmedik bir yazgıyla yüz yüze gelen eski imparator Bizans'tan kaçtı ve güvenebileceği komşu ülkelerde saklanarak tedirgin bir 10 yıl geçirdi. Bu zor günlerinde yanına sığındığı hükümdarlardan biri verdiği büyük destekle ona yeniden Konstantinopolis'e gidip tahtını geri alma olanağı da sağlayacaktı, Bulgar kralı Tervel. Justinianus bu yardımı unutmadı ve iktidarı yeniden ele geçirdikten sonra Bulgarlarla iyi ilişkiler kurarken Tervel'e de Sezar ünvanını vererek resmi devlet törenlerinde özel konu olarak yanına oturttu. Bulgar Krallığı, Büyük Bizans'ın tahtına ortak olmanın heyecanını yaşıyordu artık. Konstantinopolis'i bütünüyle ele geçirme emelleri ise asla yok olmamış, tersine daha da güçlenmişti. İzleyen yıllar içinde kısa aralıklarla ortaya çıkan yeni savaşlar ve hemen ardından gelen barış dönemleri Bizans ile Bulgar Devleti arasındaki sınırların sürekli değişmesine olduğu kadar her iki halk arasında kültürel ilişkilerin de alabildiğine yoğunlaşmasına yol açtı. Bu tür durumlarda dinsel egemenliği nedeniyle güçlü bir unsur olduğunu bilen kilise, misyonerlik etkinliğini ustaca kullanarak kendi sınırları içinde kalan Bulgar ve Slav kitlelerini düzenli olarak Hristiyanlaştırıyordu. İncil çoktan Slav diline çevrilmiş ve Trakya'daki halklara ulaştırılmıştı bile. Bizans'ta yaşayan Slav ve Bulgarların aşamalı olarak Hristiyanlaşması, doğal olarak sınırın diğer tarafında yaşayan akrabalarını da etkilemekteydi. Diğer yandan, irili ufaklı birçok Avrupa devletinin hükümdarları, yönetici hanedanları ve egemen sınıfları, dünya imparatorluğu olmayı başaracak kadar siyasi kültüre ve köklü bir geleneğe sahip Roma'nın mirasçılarının dinini kabul etmeyi çekici bir fikir olarak görüyordu. Bu sayede hem evrensel nitelik taşıyan bir örgütlenmeyle bütünleşerek o imparatorluğun bir parçası olacaklar, hem de kendi halklarını çok daha kolay ve sistemli biçimde yönetmeyi başaracaklardı. 9. yüzyıl sonlarına girerken Roma'nın iki mirasçısı vardı görünürde. Batıda Katolik Kilisesi ve Papa ile bütünleşmiş Frank Krallığı, doğuda ise Bizans İmparatorluğu. Bulgar Krallığı Hristiyan sistemine entegre olmak amacıyla doğrudan doğruya Frank Devleti'ne başvurdu ve temsilciler gönderdi. Ancak Bizans bu duruma seyirci kalmaya hiç niyetli değildi. İki devlet arasında zaman zaman epey kanlı bir görünüm kazanan savaşlara karşın yoğun ilişkiler söz konusuydu ve Bizans topraklarında Bulgarlar, sınırın diğer yanında ise Hristiyan Bizanslı halklar yaşıyordu. Ara yol çok kısa sürede bulundu ve Bulgar Krallığı yüzünü yeniden doğuya çevirerek yeni diniyle tanışmayı kabul etti. 870 yılında Konstantinopolis Patrikliği aracılığıyla Bulgarlar Hristiyanlaştırılıyor ve Bizans'a bağlı Bulgar Ortodoks Kilisesi kuruluyordu. Biraz önce sözünü ettiğimiz Pavlisyen savaşları ve yenik düşen sapkınların Trakya'ya sürgüne gönderilmeleri aşağı yukarı tam bu dönemlere denk geldi. Hristiyanlık henüz Bulgar topraklarında çok yeniydi. Kilise yeni yeni örgütleniyordu ve bölgeye alışılmadık düşünceleri olan garip yabancılar gelip yerleşmişlerdi. Diğer yandan sık sık yaşanan yıpratıcı savaşlar Bulgar ekonomisine ciddi zararlar vermişti. Tarımsal üretim biçimi Batı Avrupa'daki eğilime uygun olarak büyük toprak sahipleri ve derebeylerinin denetiminde yürüyor. Güçlenen feodal yapı giderek yoksullaşan köylülerin yaşamlarını iyiden iyiye zorlaştırıyordu. 9. yüzyılın sonlarında güçlü toprak sahiplerinden oluşan yeni sınıfın gelişmesi, Bulgaristan'da küçük köylü işletmelerinin gerilemesiyle aynı zamana rastlamış ve tarım topluluklarının çöküşünü hızlandırmıştı, diyor Dimitri Obolenski. Ünlü tarihçiye göre sık yaşanan savaşların verdiği zararların yanı sıra, Balkanlar'da 927 yılında yaşanan büyük bir kıtlık tarımda hasat verimliliğini ciddi biçimde düşürmüş ve bu gelişme nedeniyle değeri azalan tarlalar hem Bizans hem de Bulgaristan'da büyük toprak sahipleri tarafından çok ucuz bedellerle yalnızca yiyecek karşılığı satın alınarak feodalleşme ivme kazanmıştı. Dimitri Obolenski, AGE sayfa 101. Olumsuz ekonomik koşullar, yoksulluk, açlık, feodal baskılar ve despotik yönetim, Trakya'dan Balkanların kuzeyine doğru uzanan bir bölgede yaşayan halkları büyük bir hoşnutsuzluğa sürüklüyordu yavaş yavaş. Üstelik resmi otoritenin siyasi baskıları, yöneticiler tarafından kabul edilip halka da zorla benimsetilmeye çalışılan bir din aracılığıyla yoğunlaştırılmış yasakçılıkla birlikte geliyordu. Bulgar topraklarına sürgüne gönderilen Pavlisyenler, ya da fraternis idealini yaşatmaya çalışan mistik fraksiyonlar çok kısa süre içinde yerel halkla kaynaştılar ve onların takdirini kazandılar. Dürüsttüler, yalan söylemiyor ve içten davranıyorlardı. Maddi çıkarları değil insani değerleri benimsiyorlar, mülkiyet duygusunu aşağılayıp paylaşmayı savunuyorlardı. Hepsinden önemlisi, baskı ve zulmü arttıran feodal toprak beylerine karşı yoksul halkın yanında yer alıyor, korkmadan resmi otoriteye kafa tutabiliyorlardı. 10. yüzyılın ilk yarısında bilgeliği ve derviş yaşamını her şeyin üstünde tutan bu ilginç insanların arasından kendisine Bogomil, Slavca, Tanrı'nın sevdiği adını veren bir lider çıkıp vaazlar vermeye başladığında yoksul kitlelerin devlet ve kilise baskısından yılmış köylülerin desteğini almayı başardı ve Balkanlar'da Trakya'dan Makedonya'ya dek geniş bir bölgede hızla yayılan bir hareketin öncüsü oldu. Bogomil'in öğretisi Messalianlar ile Bizans tarafından büyük kitleler halinde Trakya'ya sürgüne gönderilerek bir süreden beri Makedonya'nın Slav halkıyla yan yana yaşamakta olan Pavlisyenlerin doktrininden doğmuştur, diyor Ostrogorski. Bu düşünüşe göre göze görünen bütün dünya şeytanın işidir ve böyle olduğu için kötünün elindedir. Doğudaki selefleri gibi Bogomillerde saf bir ruhi dindarlığa ve ciddi biçimde dervişçe bir yaşama erişme çabasındadırlar. Bunlar büyük bir şiddetle bütün görüntüsel ibadet biçimlerini, bütün kilise adetlerini, hatta bütün kilise düzenini reddederler. Bogomillerin egemen kiliseye karşı isyanları, en güçlü desteği kilise olan mevcut dünya düzenini de reddetmek anlamına geliyordu. Bogomillik hareketi egemenlere, güçlülere ve zenginlere karşı protestonun bir ifadesiydi. George Ostrogorski, AGE sayfa 250. 10. yüzyılın sonlarına doğru Bogomil hareketi ve örgütlenmesi batıya doğru hızla yayılmaya başladı. Çok kısa bir süre içinde Sırbistan ve Bosna'da cemaatler oluşmuş, yeni inisiyeler yetiştirilmeye başlamıştı. Hatta hareket yeraltı olanaklarını kullanarak o denli ilerledi ki 11. yüzyılın hemen başlarında Konstantinopolis'te, yani Ortodoks Kilisesi'nin merkezinde bile gizli Bogomil hücreleri ortaya çıkmaya başladı. 1046 yılında hareketin gelişmesi İtalya'ya da ulaştı. Kilise yöneticileriyle rahipler arasında geçen yazışmalarda Torino ve Verona bölge sınırları içinde Begomillerin etkinliklerine sıkça rastlanmaya başlandığından söz ediliyordu. Anadolu'da da durum farklı sayılmazdı. Paulisyenlere yapılan onca zulümden sonra aynı düşünce ve örgütlenme Bogomillik kimliğiyle yeniden ortaya çıkmıştı. Frigya'dan Konstantinopolis'e yolladığı bir mektupta Peripleptos Manastırı'ndan Etymos adlı bir keşiş, Bogomillerin yalnızca Bizans ülkesinde değil tüm Hristiyan aleminde yayıldıklarından söz ediyordu. Henry Fichte, Heretics and Scholars in the Middle Ages, sayfa 113. Kilise tarafından sapkın bir mezhep ya da grup olarak değerlendirilmesi, Bogomil düşünce ve örgütlenmesinin dinsel bir görüntüye bürünmesine neden oluyordu. Günümüzde de bazı tarihçi ve ortaçağ uzmanları, Begomilizmi bir tür din olarak görme eğiliminde. Oysa bu ciddi bir yanılgı. Tıpkı Parisyen hareketi gibi ve onun bir anlamda devamı olarak Bogomil grupları, Hristiyan egemenliğinin olduğu bölgelerde bir tür muhalif direniş olarak ortaya çıkmışlardı ve düşünce, gelenek ve örgütlenme yöntemlerinin Hristiyanlıkla hiç ilgisi yoktu. Başlı başına bir din de değildi Bogomilizm. Spiritüel yönleri öne çıkmakla birlikte daha çok hücre örgütlenmesine dayalı siyasi bir yapılanmayı çağrıştırıyordu. Esas olarak bir yeraltı hareketi görünümüne sahipti. Liderler yani büyük ustaların kimlikleri gizliydi. Kimse onları gerçek adlarıyla tanımıyordu. İlk efsanevi lider Bogomil'in bile kim olduğu belirsizdi. Belki de birden fazla insan aynı adı ve sembol kimliği kullanarak hareketi Balkanlarda yaymayı başarmıştı. Yine tıpkı Parisyenler gibi küçük gruplar yani localar halinde yatay bir örgütlenme biçimine sahiptiler. Koordinasyonu sağlayan liderler tanınmıyor. Onlarla ancak bu grupların yöneticileri aracılığıyla ilişki kurulabiliyordu. Cemaat genel olarak içeridekiler ve dışarıdakiler olarak iki ana çemberden oluşuyordu. Büyük kitlesel destek, loca yapısına dahil edilmeyen ve belli aralıklarla Bogomil kiliselerinde buluşan dış çemberden gelmekteydi. Bir tür merkez halka niteliği taşıyan içeridekiler arasında yer alabilmek içinse ilkin güven ve takdir kazanmak, ardından da localara insiye olmak gerekiyordu. İlk girişten itibaren zamanı ve inisiyenin kişisel yetkinliğine, başarılarına bağlı olarak yukarı doğru yükselen ara aşamalar başlıyor. Geride bırakılan her bir aşamanın sonunda derece atlayan inisiye yeni bir sır öğrenme şansına kavuşuyordu. Kısacası birçok yönüyle Bogomil hareketi eski gizem kültlerinin ve Pitagoras kardeşliğinin devamı ya da yeni bir versiyonu gibi görünmekteydi. Dimitri Obolensky'ye göre temelde dinsel nitelik taşıyan Bogomil hareketinin ana düşmanı Bizans ve onun Ortodoks kilisesiydi. Bu nedenle Bogomilizmin siyasi kimliği de en net biçimiyle Bizans karşıtlığında ortaya çıkıyor. Hareketin liderleri Bulgar halkındaki Bizans karşıtı eğitimden yararlanarak yandaş sayılarını arttırıyorlardı. Dimitri Obolensky AG'ye sayfa 96. Obolensky'nin yorumu belli oranda inandırıcılığa sahip olmakla birlikte Bogomillerin bizzat Bulgar yöneticilerine, Teodor beylerine yönelik şiddetli muhalefetini ve hareketinin yaygınlaşma süreci boyunca örgütlediği çeşitli ayaklanmaları hafife alma gibi bir risk de içeriyor. Bogomiller, ilkin Çar Simeon'un ardından da Petro'nun yönetimleri sırasında resmi otoritenin desteğiyle palazlanan toprak sahiplerine karşı yoksul kırsal kesim halkının haklarını savunmuş ve belki de en çok bu nedenle sempati toplamışlardı. Balkanlarda Bogomil olmak yalnızca kilisenin dayattığı inanç sistemini değil, egemen baskı düzenine karşı da direnmek demekti. Hareketin Bizans karşıtı, hatta bazı tarihçilerin yorumuyla anti-Grek yüzü ise daha çok felsefi ve ideolojik unsurlardan kaynaklanıyordu. Tıpkı kilise ve Hristiyanlık karşıtlığının belli bir dine yönelik iman bağlantılı bir tepkiden çok, o dinin bütünleştiği despotik siyasi yapıyı hedef alan muhalif bir tavır olması gibi. Din ya da inançla ilgili ayrıntılar, Bogomillerin kitleselleşmesini kolaylaştıran, önlerini açan ve onları popüler kılan mistik unsurlardı. Liderlerinin verdiği söylevlerde vurgulanan dinsel temalar gayet yakından tanıdığımız oldukça eski ve köklü bir evren anlayışıyla büyük paralellikler içeriyordu. Bogomil teolojisine göre evrenin sahibi Tanrı'nın ilk oğlu Satanael'di. Güç, iktidar ve büyüklük hırsıyla Tanrı'ya isyan ettiğinde spiritüel evrenden kurulmuş, bunun üzerine ona bütünüyle karşıt bir maddi evren yaratmıştı. Yani bizim içinde yaşadığımız algılanabilir evren. Satanael'in tinsel varlık üzerinde en küçük bir yetkisi ve gücü yoktu, yaşamı yaratamazdı. Dolayısıyla bu maddi evrende kendine tapmak üzere tasarladığı insanların ruhlarını da o değil, spiritüel evrenin gerçek sahibi olan Tanrı vermişti. Ne var ki Satanael bu ruhları tuzda kalmış, maddi evren içinde kötülük ve ihtiras üzerine kurulu kendi düzenini oluşturmuştu. Bu durum Tanrı'nın ikinci oğlu Logos, Tanrı sözü, kelam, doğana dek sürdü. Bu ikinci oğul bir ruh olarak göklerden dünyaya inmiş, Satanael'in kötülüğe dayalı gücüne doğruluktan yana bir alternatif oluşturmuş. Bu gelişme sonrasında maddi dünyanın efendisi olan kötü oğulun adından Tanrı'yı ifade eden el takısı çıkarılmış ve yalnızca Satan'dan dönüşmüştü, şeytan. Artık evren bu iki gücün, kötülük ve iyiliğin sürekli savaşımına sahne olmaktaydı. Bogomiller, kötülüğün temsilcisi iblislerin kendi aralarındaki hiyerarşiye göre kiliselerde yuvalandıklarını söylüyorlardı. Bu düzene göre bütün kötülüklerin ve iblislerin başı olan şeytan bir zamanlar Kudüs'teki kilisedeyken sonradan Konstantinopolis'teki Ayasofya'ya taşınmış ve oraya yerleşmişti. Michael Engelt, Church and Society in Byzantium Under the Comneni, sayfa 481. Her ne kadar bazı ayrıntılarda küçük farklılıklar göze çarpsa da Trakya ve Balkanlardaki Bogomiller, Doğu Anadolu'da uzun yıllar Bizans'ta kafa tutan Paulusyenlerin devamı niteliği taşıyordu. Ve her iki hareket arasında örgütlenme ve eylem yöntemleri dahil belirgin bir kesintisizlik ve uyum söz konusuydu. Kırsal kesimde Bogomillerin denetiminde olan küçük yerleşim bölgelerinde titizlikle seçilerek harekete ilk adımlarını atan İnsiyeler, yalnızca inanç ve felsefe alanında eğitilen bir müritler grubu oluşturmuyorlardı elbette. Politikadan tarihe, müzikten edebiyata dek birçok farklı disiplinde deneyimli ustalar tarafından yetiştiriliyorlar. İçlerinden bazıları savaşçılık eğitimi bile alıyordu. Her ne kadar derviş yaşamı sürdüren barışçı bir düşüncenin izleyicisi olsalar da mücadele ettikleri bir dünya sistemi karşısında nihai başarıya ulaşmak için kendi askeri güçlerini oluşturmaları kaçınılmazdı. Bu nedenle zaman içinde iyi eğitimli üyelerden oluşan gerilla birlikleri de kurdular. Zaten hem Bulgar toprak beylerine hem de Bizans'a açıktan açığa kafa tutabilmeleri, kendi içlerinde böylesi bir gücü ortaya çıkarabilmeleri sayesinde mümkün olabilmişti. 11. yüzyıl boyunca Bogomil düşüncesi ve örgütlenmesi şaşırtıcı bir hızla yayılmaya ve Bizans'ı ciddi biçimde tehdit etmeye başladı. Konstantinopolis'teki kiliselere dek rahip kimliğiyle sızabilen Bogomil misyonerleri imparatorluk sınırları içinde halkın sempatisini toplayıp düşüncelerini yaymayı başarıyorlardı. Anadolu'daki kimi manastırlar bütünüyle Bogomil kontrolüne geçmiş, burada yeni inisiyeler yetiştirilmeye başlanmıştı. Doğuya özgü ayrılıkçı hareketlerin etkisiyle Slav Balkanlarda ortaya çıkmış Bogomil doktrini zamanla öylesine yayılmış ve Bizans ahalisi, hatta Bizans başkenti içinde o kadar çok sayıda taraftar bulmuştu ki İmparator 1. Alexios bu tehlikeli sapkınlığa karşı harekete geçmeyi devletin önemli görevlerinden biri saydı, diyor Ostrogorski. George Ostrogorski, AGE, sayfa 345. Aslında Bizans yönetimi artık Bogomilleri yalnızca kilise aracılığıyla iman mücadelesi yürütülecek sapkın bir mezhep değil, için için büyümekte olan bir iç savaştaki rakibi olarak görüyordu, daha doğru bir deyişle devrimci bir tehlike. İmparatorun da bu durumun gereklerine uygun önlemler alma yoluna gittiği söylenebilir.